Ayrım 29. Capitanios, Dominik Ödes. Sayfa 257. Gece yürüyüşünden sonra 7 Ocak sabahının erken saatlerinde bazı birliklerin savunma amacıyla konumlandırılacakları yolunda bir söylenti yayıldı. Hemen ardından bir emir geldi. Durmak yok, olabildiğince çabuk hareket ederek Lamia'daki ateşkes hattına ulaşmalısınız. Sadece Bukovalas'ın süvari tugayı İngilizleri oyalamak ve ilerleyişlerini yavaşlatmak için harekete geçirildi. Kuzeye giden Elas kolu Tebes ana yoluna çıktı. Bir grup tam yolu geçmiş ve kış aylarına özgü balçıkla kapla açık bir tarlaya girmişti ki İngiliz zırhlı araçları ansızın ortaya çıktı ve sadece avcılarda görülen sportmence bir zevkle ateş açtı. Çamurların içinde yavaş hareketlerle ilerleyen adamlar bir atış kartının üzerindeki hedefler gibiydiler ve makineli tüfek ateşi altında teker teker vurularak düştüler. Geri çekiliş ertesi gece boyunca devam etti. Şafak söktü ve umut dolu sözler kulaktan kulağa tüm safları dolaştı. Az sonra Termopil'de olacağız. Termopil'e direnmeye gidiyoruz. Tarihi geçide vardılar ve kaplıcaların yakınında gelecek emirleri beklemek için durdular. Şehirlilerin ayaklarında uygun olmayan ayakkabılarla yapılan uzun yürüyüş nedeniyle yaralar açılmıştı. Bir direniş efsanesinin yaşandığı yere sendeleyerek ulaştılar. Kaplıcaların başına çöktüler ve ayaklarını sıcak sulara bıraktılar. Durumun değişmekte olduğuna, geçidi tutmak için emir alacaklarına inanıyorlardı. Gün ışığı ve kafalarının üzerinde vızıldayarak ilk uçak sonunda emir geldi, devam edin. Geçitte savaşmak yok. Adamlar mahvolmuş ayaklarının üzerinde doğrularak geri çekilmeye devam ettiler. Ayakları sıcak suyun içinde öylesine şişmişti ki ayakkabılarını giyemediler. Tükenmiş, üstü başı dökülen bir kafile halinde nihayet Lamia Köprüsü'nü geçtiler ve bir hayaletler grubu gibi mekanik hareketlerle ateşkes hattının karşı tarafına doğru yürüdüler. Lamia, surlarla çevrili kent, dağ direnişinin beşiği, başkentten kanter içinde endişeli ve sinirleri bozulmuş olarak gelen birlikler kendilerini farklı bir evrende buldular. Elde kalan son koyunlar kömür ateşinde kızartılıyordu ve reçineli şarabın tadı onları yeniden hayata dönmeye zorluyordu. Yenilmiş bir ordu gibi değil, bir meydan savaşına girmek üzere olan savaşçılar gibi karşılandılar. Kurmayların karargahında binbaşı Makridis, dış yardım olmaksızın bölgelerde mücadeleye devam etmeye kalkışmanın yarı yolda başarısızlığa mahkum olacağını düşünüyordu. Politik görüşler de vardı. Ioridis daha sonra şöyle diyecekti. Eam içinde milyonlarca, Komünist Parti içinde 450 bin kişiydik. Parti içindekilerin çoğu iyi komünistlerdi. 100 bin gerçek militanımız olsaydı iktidarı ele geçirebilirdik. Devrimci elit kendine toz kondurmamasına rağmen itibarını kısmen kaybetmiş durumdaydı. Ve şimdi dağlara dönülmesi, konformist olmayan bir akımın güç kazanmasına ve kendini kabul ettirmiş gerilla liderlerinin partinin üst kademelerine çıkarılmasına yol açabilirdi. Parti liderliği bir yandan Churchill'in dağıttığı kartları kabul etmişti, öte yandan Elas Merkez Komitesi'nin yeniden oluşturulmasıyla başkentte ortodoks bir devrimci mücadele çizgisi izlediğini kesinlikle ortaya koymuştu. Bu kendine özgü mantığın sonucu Atina'nın Scobie'nin eline geçmesi ve silahlı mücadelenin fiilen son bulmasıydı. Yakın gelecekte liderliğin başlıca sorunu Eam ve halk ordusunun doğrudan liderliğinin sorumluluğunda olmayan bir yenilginin sonuçlarını sineye çekmelerini sağlamak, bu konuda onları ikna etmekti. Ne Alexander ne de Churchill daha güçlerinin mevzilerini terk edeceklerini umuyordu. Sovyet desteğinin kesin olarak çekilmesiyle ortaya çıkan ve Stalinist bürokratlar arasında gerillalara nazaran çok daha şiddetli etkiler yarattığı açık olan şok, bu konuda bazı etkiler yaratabilirdi. Aris ve öteki Capitanios'ların çoğu hiçbir rol oynamadıkları bir savaştan sonra mağlup ilan edilmeyi reddettiler. Aris, Lamia'da 5 hafta önce aynı duyguyu paylaşan bir dinleyiciler kitlesi içinde kendisini açıktan destekleyecek tek bir kişi bile bulamamıştı. Şimdi olaylar onun görüşlerini doğrulamıştı. Dağ güçlerinin çoğunluğu eski durumlarını koruyorlardı. Aris Merkez Komitesi'nin izlediği politikaya güvenmiyor, mücadeleye devam edilmesini istiyordu. Öte yandan yeni bir konferans toplama imkanı araştırıyordu. Ülkedeki her Capitanios'a mühürlü bir mektup gönderdi ve emir alınmadıkça bu mektupların açılmamasını ve yok edilmemesini resmen emretti. Atina'dan sürülen Elas güçleri, Ocak ayının ikinci yarısında bir kurmay karargahının kurulduğu Trikala'da toplanıyorlardı. Ateşkes anlaşması uyarınca tutsakların değiştirilmesine başlandı. Tizimas 15 Aralık'ta Yugoslavya'dan dönmüştü. Huzursuzdu. Zaman sanki durmuştu. Ateşkesten sonra her şey bir beceriksizlik ve duraksama havası içinde dondurulmuştu. İki Amerikan subayı, Elas 2. Tümeni tarafından Tatoi'de ele geçirilen İngiliz havacılarının değiştirilmelerini görüşmek üzere Trikala karargahına geldiler. Safların kesin tavrı ve Trikala'da büyük bir halk liderliği çoğunluğunun bulunuşu karşısında, liderliğin Elas saflarından çıkacak örgütlü bir muhalefetten korkması için her türlü neden vardı. Aris'in Karakalpaklıları, Zervas'ı yıldırım hızıyla yenilgiye uğrattıklarından beri açtılar. Kentten gelenler, bu adamların Atina'daki sokak savaşlarına katılmaları halinde neler olabilirdi diye düşünüyorlardı. Fakat Opla, olanca gücüyle geri çekilişe katılmıştı ve hiç kimse ihbar edilmeyeceğinden emin değildi. Gizli polis, bir çeşit düzen sağlama umuduyla yavaş yavaş Elas saflarına sızıyordu. Tek başına bu olgu bile Merkez Komitesi'nin kendisini izleyenlere ne ölçüde güven duyduğu konusunda bir fikir vermeye yeterlidir. Tizimas, silahlı güçlerin mücadelenin devam etmesi görüşünde değildi. Fakat dağ adamları güçlü merkez kaç eğilimlerin etkisine girmeye başlıyorlardı. Siantos yine bir bahane bularak Tizimas'ı uzaklaştırmaya karar verdi ve onun Skobi ile tutsakların değiştirilmesi meselesini görüşmek üzere Atina'ya gitmesini istedi. Tizimas görevi istemedi. İlk askeri misyon dağlara geldiğinden beri Dışişleri Bakanlığı'nın nefretini üzerinde toplamıştı. İngilizlerin hakkımda ne düşündüklerini çok iyi biliyorsun. Benim gitmem çok saçma olur. Neden başkasını göndermiyorsun? İhtiyar tartışmak istemedi. Tizimas Kostas adlı bir avukat ve iki Amerikalı ile birlikte Elas'ın birkaç gün önce boşalttığı bölgeden geçerek Atina'ya doğru yola çıktı. Etrafta ağır, boğucu bir hava, bir fırtına öncesi sessizliği vardı. Levadia'dan geçerlerken İngiliz subaylarının lokaline davet edildiler. Soğuk bir hava esiyordu. Siz hayduttan başka bir şey değilsiniz. Fakat Rusların Berlin'e doğru ilerlerken tek bir hamlede 400 kilometrelik yolu nasıl aldıklarını doğrusu merak ediyoruz. Bu sözler Tizimas için haber değerindeydi, duyduklarına sevindi. Moskova'nın meşhur elinden bunca destek bekleyen Elas, ne bu haberi alabilmişti ne de özel bir istihbarat kaynağına sahipti. Tizimas'ı sorgulayan İngilizler, Sovyetlerin Yunan partizanlarına ne ölçüde yardım ve rehberlik ettiklerini öğrenmek istiyorlardı. Oysa Berlin'e doğru devam eden yarışı kazanmak üzere olan Stalin, Moskova Anlaşması'ndan bu yana bu tür çapraşık işlerle uğraşmıyordu. Atina'ya varan Tizimas ve Kostas doğruca Skobi'nin karargahına gittiler. General gelenlerle konuşmadı ve onları EAM delegelerini Kahire konferansından tanıyan binbaşı Matyu'ya teslim etti. Bay Tizimas, ateşkes hattını izinsiz geçmiş bulunuyorsunuz, bu yüzden tutuklusunuz. Tizimas 4. katta küçük bir odaya kapatıldı. Duvarda Rus cephesindeki gelişmeleri küçük bayraklarla gösteren Levadia'dakinin aynısı bir harita asılıydı. Tizimas, ateşkes anlaşması uyarınca tutsakların değiştirilmesi işinin örgütlenmesi için resmi bir görevle gönderilmişti ve Elas üyelerine gangster muamelesi yapılmasına razı olamazdı. Durumu şiddetle protesto etti ve açlık grevine başladı. Sadece bir akşam yemeğini kaçırdı. Ertesi sabah Matyu ve General Skobi onu hücresinden çıkardılar ve görüşmeler başladı. Her şey 3 saat içinde halledildi ve öğleden sonra Tizimas muhteşem bir konvoyla Skobi'nin karargahından ayrıldı. Konvoy 2 araba ve 3 zırhlı araçtan oluşuyordu. Yollar güvenli değildi. Hükümete ait olan bölge halkı yağmalamaya başlayan aşırı sağcı çetelerle doluydu. Sorlas adlı biri yeni, etkin ve karşılığı çok iyi ödenen bir kızıl avı kampanyasını başlatmıştı. Bu arada Walter Citrin de kızıl terör hakkında bulgular toplama işine devam ediyordu. 15 bin rehinenin durumu Elas'ın düşmanlarına kolay malzeme sağlıyor ve onlara yeni görüşmelerin zeminini diledikleri gibi belirleme imkanını veriyordu. Tizimas yoldayken dış destek imkanı araştıran Merkez Komitesi Bulgaristan'a bir nota gönderdi. Dimitrov'un verdiği karşılık bu konuda beslenen hayallerin çoğunu silip atmış olmalı. Bulgaristan ve Yugoslavya'dan gelecek ve bu ülkelerin Elas'ın yanında İngiliz silahlı kuvvetleriyle çarpışmalarına yol açacak herhangi bir destek, Yunanlı yoldaşlarımızın pek az işine yarayacak. Yugoslavya ve Bulgaristan için ise çok büyük zararlara yol açabilecektir. Elas ve Yunanlılar kendileri için tehlikeli olan bu durumdan yine kendi çabalarıyla kurtulmalıdırlar. Halatın daha fazla gerilmesini istememeli, aksine güçleri olabildiğince muhafaza ederek ve demokratik programlarının ortaya konulabilmesi için uygun anın gelmesini bekleyerek olağanüstü bir esneklik ve manevra özgürlüğü sağlamaya çalışmalıdırlar. Komşu ülkenin bu belirsiz ve son derece açık bir reddetmeyi içeren tavrı Merkez Komitesi'ni uzlaşmaya zorladı. Bu kez de geri çekilişi zorlayan nedenler saflarda yer alan insanlar için kabul edilemez nedenlerdi. EAM hala tüm bölgeleri denetim altında tutuyordu ve politik düzeyde de kesinlikle savunmasız bir konumda değildi. Herhangi bir görüşmede 3. Rih'e karşı verdiği mücadelenin muazzam örneklerini öne sürerek ağırlığını koyabilecek durumdaydı. Bu örneklerin bazıları şunlardı. Gorgopotamos, Rommel'in göbek bağının kesilmesi, çok sayıda düşman kuvvetinin 1943 Eylül'ünden önce Alman 5. Ordusu, İtalyan 11. Ordusu, 2 Bulgar kol ordusu, ülkeye asla boyun eğdiremeyen, hatta kendi aralarındaki iletişimi bile koruyamayan yaklaşık 300 bin kişi. Yunanistan topraklarında bağlanması ve 1943 Eylül'ünden sonra 180 bin askerin başka cephelere gönderilmelerinin önlenmesi, arkalarında 22 bin ölü bırakan 10 Alman ve 3 Bulgar tümeni ve nihayet tüm kurbanlarına rağmen andarteleri daima ve sınırsız ölçüde desteklemeye hazır ve onlara ihanet etmesi çok güç bir halkın döktüğü kanlar söz konusuydu. Ölü sayısı 500 bindi ve bu sayının 260 bini Atina'daki açlık felaketinin kurbanları oluşturuyordu. Diğer bir deyişle, nüfusu 7 milyon 300 bin olan bir ülkede nüfusun yaklaşık %7'si hayatını kaybetmişti. İşgale karşı verilen mücadelenin bu bilançosu, bu muazzam kan kaybı, yine de esas sorumluluğunu tartışılmaz biçimde Elas'ın yüklendiği bir zaferi ortaya koyuyordu. Scobie ise kendi hesabına şunları ileri sürebildi. Direniş mücadelesinde hiçbir önemli rol oynamayan Elas'ın dışındaki eski politik örgütlerin temsilcileri, İngiliz zırhlı araçlarıyla desteklenen bir muhafız ordusu, küçük politik oyuncuların Kızılların yaptıkları aşırı baskılar üzerine geliştirdikleri öfke, savaş alanında yenilgiye uğratılan güvenlik müfrezelerinin kayıpları 13.500 kadardı. Bu kesinlikle küçümsenecek bir sayı değildir. Fakat Scobie'nin temsil yetkisi olmayan bir hükümete taban oluşturmak için topladığı adamların gördüğü sınırsız hoşgörüyle kıyaslandığında ya da kahraman ve muzaffer bir direniş hareketini karalamak ve itibarını azaltmak için girişilen faaliyetler karşısında ortaya çıkan durum bir rezalet değil midir? Bir yanda her türlü dış destek umudunu kaybetmiş, yenilgiden daha derin bir yaranın, çalınan bir zaferin acısını çeken, disiplinli ve her an patlamaya hazır, silahlı fakat ateş etmeyen bir halk, öte yanda 1945 Şubat'ı başlarında Yalta'da bir araya gelen büyük denetçilerin kutsaması ve yönetimi altında usta profesyoneller vardı. Varkiza EAM delegeleri Partsalidis, Thysimokos ve Siantos başkan 2 Şubat 1945 günü Varkiza'ya geldiler. Varkiza, Atina ile Sonyon burnu arasındadır. Görüşmeler, çamlarla kaplı uzun bir korunun sonundaki Karalopolos'a ait beyaz boyalı bir evde yapıldı. Siantos'un izlediği yasallık yolu Varkiza'da da onu Lübnan'daki gibi bir tuzağa doğru itti. Arkasında 70 bin kişilik bir ordu vardı ve ülkenin 5'te 4'ünü, toplam 31 bölgenin 27'sini kontrol altında tutuyordu. Fakat Dimitrov'un olumsuz yanıtı nedeniyle öylesine demoralize olmuştu ki, Elas'ı yeniden yargılamayı amaçlayan muhaliflerin karşısında politik olarak direnemedi. Atika'daki bu evde 9 gün boyunca olanları anlamak imkansız gibidir. EAM'ın tüm geleceği, yasallığı bir tür kutsal itikat gibi gören, daha görüşmelerin başında feragat yoluna giren yaşlı bir adamın çökmüş omuzlarının üzerinde duruyordu. Kazanılmış haklardan elde olanın bile kaybedildiği bir duruma doğru geçiliyordu. Moskova tarafından terk edilen yaşlı militan, hasımlarının Yalta Konferansı açısından sonuca görüşmeler yoluyla varılması konusunda biraz baskı altında olmalarına rağmen daha işin başında köşeye sıkıştırıldığını hissetti. Siantos elindeki askeri güçle hasımlarının gözünü korkutmayı başaramadı. Bunun yerine hasımlarının yasallık meselesini öne sürerek gözünü korkutmalarına izin verdi. Son çözümlemede en büyük endişesi Elas kartının uygun biçimde oynanabilmesi için KKI'nin ortodoks iskeletinin olduğu gibi muhafaza edilmesiydi. Elas'ın kendisi için ne kadar büyük bir potansiyel değere sahip olduğunu kavrayamadı. Denebilir ki konferans masasında partizanların gücünü onun kadar olduğundan az değerlendiren hiç kimse yoktu. Gelecek konusunda öncelikle ilgilendiği mesele kutsal devrimci aygıtların güvence altında olmasıydı. Tek gerçek tartışma af sorunu üzerine yapıldı. Hükümet temsilcileri genel affın lafını bile işitmek istemiyorlardı ve daha sonra yasaların ihlali gerekçesiyle büyük bir partizan kitlesini cezalandırabilecekleri bir mekanizmanın kurulmasına başlamışlardı. Elas'ı gözden çıkaran Siantos olduğundan büyük bir sorun gibi gösterilerek totaliterliğin bostan korkuluğu haline getirilen ve nihayet hasımlarının değirmenine su taşımak için kullanılan 15 bin rehineyi öne sürerek ağırlığını koyabildi. Yalta'da tarihin en büyük müzayedesi 5 Şubat günü açıldığı zaman Varkiza görüşmeleri devam ediyordu. 8 Şubat'ta yapılan oturum sırasında Stalin Yunanistan'da neler olduğunu öğrenmek istediğini söyledi ve hemen ekledi. İngilizlerin Yunanistan'da yaptıklarını eleştirmek gibi bir niyeti kesinlikle yoktu. Sadece basit biçimde bilgi almak istiyordu. Churchill yanıt olarak görüşmelerin yolunda gittiğini söyledi ve bu vesileyle Yunanistan'da olanlarla çok yakından ilgilenmediği için Stalin'e teşekkürlerini bildirdi. Stalin karşılıklı nezaket sözlerinden sonra İngilizlerin Yunanistan'a müdahalelerini herhangi bir bakımdan eleştirmek amacında olaya karışmak niyetinde olmadığını belirtti. Ertesi gün Churchill, Stalin'i Yunanistan'a bir gözlemci göndermeye davet etti. Bunun EAM'ın moraline bir darbe daha indireceğini biliyordu. Stalin hafif bir tebessümle bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu, çünkü İngilizlerin kendilerinden başka herhangi bir gücün Yunanistan'da bulunmasına izin vermediklerini söyledi. Tabii bu sadece bir şakaydı ve sözlerine bu tür konulara yaklaşımda gerekli olan bir ifadeyle son verdi. Yunanistan'da izlenen İngiliz politikasına güvenim tamdır. Siantos, Varkiza çamlarının altında zemin kaybetmeye devam ediyordu. Yasal kalmanın bedeli ağırdı fakat yol değiştirmek için artık çok geçti. Siantos ne içinde bulunduğu konumun gücünü ne de yasallığın bu derece pahalıya mal olacağını anlamıştı. Şimdi ise bedeli ödemeye hazırdı. İngilizler derhal bir uzlaşma sağlamaya çalışıyor ve bir genel af lehine tavır alıyorlardı. Fakat Plastiras'ın bakanları işlerin yolunda gittiğini hissediyorlar ve tam bir teslimiyet için baskı yapmaya devam ediyorlardı. Silahlarını bırakan EAM delegeleri, militanlarını vahşi bir baskıdan ve sürgüne gönderilmekten kurtaracak genel bir af fikrinden tamamen vazgeçtiler ve yasa dışı kabul edilen pek çok suçu dışta bırakan ve son çözümlemede sadece önemli parti kadrolarını koruyan deforme ve sınırlı bir affa razı oldular. Siantos mevcut temeller üzerinde bir şeyler inşa etmeyi başaramamıştı. Yapabildiği tek şey iltihaplı bir devrimci mekanizma için zaman kazanmak ve Stalin için diplomatik bir problem oluşturmamaya çalışmaktı. 11 Şubat akşamı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda uluslararası bir basın konferansı yaptı. Büyük müttefikler İngiliz ordusunun Yunanistan'da bulunmasının yararlı olduğu konusunda karara vardılar. Bu bakımdan onların varlığı iyi bir şeydir. İnanıyoruz ki İngilizlerle Elas arasındaki çatışma, esefle karşılanması gereken bir yanlış anlamanın sonucudur. Olanların kısa sürede unutulacağını umuyoruz. Yalta anlaşmalarına saygı gösterilecekti. Varkiza'ya ulaşan anlaşma metniyle Elas düşmanlarına teslim edildi. İlk kurban Stalin'in Sosyalizm Kalesi'nin güvenliğine adandı. 11-12 Şubat gecesi Siantos, Kurtuluş Ordusu'nun silahsızlandırılmasını ve EAM'ın partiye yasal statü sağlayacak tüm bakanlıkların dışında bırakılmasını öngören dökümanı imzalamadan önce uzun bir tereddüt geçirdi. Köşeye sıkıştırılmış, avlanmış bir adam durumundaydı. Çektiği acı birlikte olduğu insanların gözlerinden kaçmıyordu. Ondan zorla koparılmış alınmış, 4 yıl süren amansız mücadeleyi sinsice tertiplenmiş bir sonuca götüren bir anlaşma söz konusuydu. Siantos, üzerinde İngiliz savaş giysileri, ayağında lastik botlar olduğu halde odada bir aşağı bir yukarı yürüyordu. O gece imza atmak istemiyordu. Çünkü çok yorgundu ve zihni karışıktı. Onu imzalamaya ikna etmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu fakat o sırada kabul edecek durumda değildi. Macmillan ve ben sudan başka bir şey içmeyerek ve sandviçten başka bir şey yemeyerek o kağıt parçasını imzalatana kadar tıpkı iki polis gibi orada oturduk. Nihayet sabaha karşı saat 4'te Siantos anlaşmanın tamamını imzalamayacağını, imzalamak için kısa bir geçici anlaşma hazırladığını söyledi. Lipper, Op, Cilt, sayfa 157-158. Bu görüşmelere paralel olarak Sarafis, halk güçlerinin silahsızlandırılması için yapılan bir toplantıya katıldı. Elas'ın ay sonuna kadar 41.500 tüfek ve hafif makineli tüfeği, 2015 makineli tüfeği ve 32 parça çeşitli topu teslim etmesi gerekiyordu. Müttefiklerin direnişe emaneten verdikleri silahlar, yaklaşık 3.000 tüfek, 300 Sten hafif makinalı tabanca, 30 ağır makinalı silah, 100 makinalı tüfek Bren tipi ve 100 adet havan topuydu. Elas'ın geri kalan mühimmatı toplamın %80 ila 90'ı savaş sırasında düşmandan alınmıştı.